Ayrım 2, sayfa 11. 9 Mayıs 2011 Pazartesi. 3 arabam var. Yerde çok hızlı gidiyorlar. Hem de çok. Biri kırmızı, biri yeşil, biri de sarı. Yeşil olanı seviyorum. En güzeli o. Arabalarımı annem de seviyor. Annem arabalarla ve benimle oynayınca çok seviniyorum. Onun en sevdiği araba kırmızı olan. Bugün kanepede uyuyor ve duvara bakıyor. Yeşil araba halıya uçuyor. Peşinden kırmızı araba, sonra da sarı. Çat. Ama annem görmüyor. Bir daha çarpıştırıyorum. Çat. Ama annem görmüyor. Yeşil arabayla annemin ayağını hedef alıyorum. Ama yeşil araba kanepenin altına kaçıyor. Alamıyorum. Elim boşa giremeyecek kadar büyük. Annem görmüyor. Yeşil arabamı istiyorum. Ama annem kanepede oturmuş duvara bakmaya devam ediyor. Anne, arabam beni duymuyor. Anne, elinden tutup çekiyorum. Ama o geriye yaslanıp gözlerini kapatıyor. Şimdi olmaz bacaksız, şimdi olmaz diyor. Yeşil arabam kanepenin altında kalıyor. Hep orada duruyor. Onu görebiliyorum. Ama ulaşamıyorum. Yeşil arabam artık belli belirsiz görünüyor. Üstü gri tüyler ve tozla kaplandı. Onu geri istiyorum. Ama ulaşamıyorum. Ona bir daha hiç ulaşamayacağım. Yeşil arabam kayıp, kayıp. Bir daha onunla oynayamayacağım. Gözlerimi açıyorum ve rüyam sabahın erken ışıklarıyla silikleşiyor. Bu ne biçim rüyaydı böyle? Rüyaya ait görüntüler zihnimden uzaklaşırken bazı parçaları yakalamaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Çoğu sabah yaptığım gibi aklımdan uzaklaştırmaya çalışarak yataktan çıkıyorum ve giyinme odamdan yeni yıkanmış bir eşofman alıyorum. Dışarıda kurşuni gökyüzü yağmura haber veriyor. Bugün hiç de yağmurun altında koşma havamda değilim. Üst kattaki spor salonuna gidiyorum. Sabah ekonomi haberlerini izlemek için televizyonu açıyorum ve koşu bandına çıkıyorum. Bugün yapacaklarımı aklımdan geçiriyorum. Toplantılardan başka bir şey yok. Sadece daha sonra kişisel antrenörüm gelecek, ofisimde birazcık egzersiz yapacağız. Basti ile kapışmaya her zaman varım. Elena'yı arasam mı? Evet, belki. Hafta sonuna doğru bir akşam yemeği yiyebiliriz. Nefes nefese kalınca koşu bandını durduruyorum ve monoton bir güne daha başlamak için alt kattaki duşa iniyorum. Çalışma odamın kapısında dikilen Claude Basti'yi başımdan salmak için yarın görüşürüz diye omurdanıyorum. Bu hafta golf oynuyoruz Gray. Basti golf sahasında kazanacağı zaferden emin, gayet kibirli sırıtıyor. Arkasını dönüp giderken ona sert sert bakıyorum. Giderken söyledikleri yarıma tuz basıyor. Çünkü bugünkü antrenmanımızda karmanca girişimlerime rağmen kişisel antrenörüm bana dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdi. Basti beni yenebilen tek kişi. Ve şimdi de beni golf sahasına benzetmek istiyor. Golften hiç hoşlanmıyorum ama çimlerin üstüne o kadar çok iş bağlanıyor ki oralardaki derslere de katlanmak zorundayım. Ve bunu itiraf etmek hiç hoşuma gitmiyor ama Basti'ye karşı oynamak beni golfte gerçekten geliştiriyor. Pencereden Seattle'ın suitine bakarken o tanıdık iç sıkıntısı istemesem de su yüzüne çıkıyor. Ruh halimde hava kadar tatsız ve gri. Bir günümün daha diğerinden hiçbir farkı yok. İlgimi çekecek bir şeyler olsun istiyorum. Bütün hafta çok çalıştım ve şimdi de çalışma odamın sınırları içinde hapsolmuş, kendimi huzursuz hissediyorum. Basti ile yaptığımız boks maçından sonra böyle hissetmemem gerek aslında ama hissediyorum işte. Kaşlarım çatılıyor. Son zamanlarda ilgimi çeken tek şeyin Sudan'a iki gemi yükü kargo gönderme kararım olduğunu hatırlayınca bir an kendime geliyorum. Bu da bana Ross'un şimdiye kadar hesaplar ve lojistik bilgisiyle gelmiş olması gerektiğini hatırlatıyor. Neyi bekliyor ki lanet olası? Programa bakıp telefonuma uzanıyorum. Kahretsin. VCU okul gazetesinden ısrarcı bayan Kavanoğ'la röportaj yapmak zorundayım. Ne at etmeye kabul ettim ki ben bunu? Röportaj vermekten hiç hoşlanmam. Doğru düzgün bilgisi olmayan kıskanç insanların özel hayatıma burunlarını sokmak için sordukları aptalca sorular. Üstelik kız daha bir öğrenci. Telefon çalıyor. Evet diyorum. Hırsımı Andrea'dan çıkarmak ister gibi. Sanki bu onun suçu. Röportajı en azından kısa kesebilirim. Bayan Anastasia Steele sizinle görüşmek için burada Bay Gray. Steele mi? Captain Kavanaugh'u bekliyordum. Gelen Bayan Steele efendim. Beklenmedik durumlardan nefret ederim. İçeri alın. Bak sen. Demek Bayan Kavanaugh meşgul. Kavanaugh medya sahibi babası. Eamon'u tanırım. Birlikte iş yapmıştık. Gözü açık bir yaşında mı ve mantıklı bir insana benziyor. Bu röportajı da ona iyilik olsun diye kabul ettim. Bana uyan ileride bir tarihte karşılığını almayı düşündüğüm bir iyilik. Ayrıca itiraf etmeliyim ki kızın da hafiften merak ediyordum. Armut dibine düşmüş mü görmek istiyordum. Kapıda bir gürültü patırtı kopunca ayağa fırlıyorum. Uçuşan kestane rengi saçlar, solgun bacaklar ve kahverengi botlar balıklama ofisime dalıyor. Bu tür sakarlıklara karşı doğuştan bir tahammülsüzlüğüm vardır. Yine de rahatsızlığımı bastırarak ellerinin dizlerinin üzerine kapaklanan kıza doğru koşuyorum. Zayıf omuzlarından kavrayarak ayağa kalkmasına yardım ediyorum. Berrah mahcup gözlerle gözlerimle buluşuyor ve beni olduğum yere çiviliyor. Olabilecek en sıra dışı renkte gözleri uçuk mavi ve saf. Bir an dehşete kapılıyorum. Sanki içimi görüyor bu gözler ve kendimi çıplak hissediyorum. Bu düşünce sinir bozucu. Hemen aklımdan savuşturuyorum. Masum, uçuk gül renginde sevimli bir yüzü var ve tam şu anda kızarıyor yüzü. Teninin her yeri böyle kusursuz mu acaba? Ve bir değneğin iziyle pembe fıstıkçak olduğundan nasıl görünür diye merak ediyorum. Lanet olsun. Yaramaz düşüncelerimin gidişatı beni ürkütüyor. Onları susturmaya çalışıyorum. Neler düşünüyorsun böyle Grey? Bu kız çok daha genç. Açık açık bana bakıyor şu anda ve ben gözlerimi devirmemeye çalışıyorum. Tamam bebek, tamam. Buna yüz diyorlar ve sadece dış görünüş. O gözlerden bu hayran bakışları def etmem gerek ama hadi bunu yaparken biraz eğlenelim. Bayan Kavano, ben Christian Grey. İyi misiniz? Oturmak ister misiniz? İşte yine yüzü kızardı. Kendini toparlarken onu inceliyorum. Oldukça çekici. Zayıf, solgun bir kız. Saç lastiğinin zar zor tuttuğu koyu renk bir at kuyruğu var. Bir kumral. Evet, çekici bir kız. O utangaç bir özün ilk kelimelerini gebelerken elimi uzatıyorum. Elini elime yerleştiriyor, teni serin ve yumuşak ama el sıkışması şaşırtıcı bir biçimde güçlü. Bayan Kavano rahatsız, o yüzden beni gönderdi. Umarım sizin için bir sorun yoktur Bay Grey. Cılız sesinde çekingen bir ahenk var ve uzun kirpiklere kanat çırpıyor sanki. Gözlerini kırpıştırıyor, duruyor. Ofisime pek de zarif olmayan girişini hatırlıyorum. Sesimden nasıl da eğlendiğimi ele veren tonu gizleyemeden kim olduğunu soruyorum. Anastasia Steele, Catherine'le Bayan Kavanoğlu, VCU Vancouver'da İngiliz Edebiyatı okuyorum. Çekingen kitap kurdu tiplerden ha? Öyle görünüyor. Kötü giyinmiş, ince yapısız şekilsiz bir kazağın, kahverengi bir çan eteğin ve bağcıklı botların ardına gizlenmiş. Bu kızın azıcık tarz duygusu yok mu? Gergin bir şekilde etrafa bakınıyor. Nedense bir tek bana bakmadığını fark ediyorum eğlenerek. Bu genç kadın nasıl gazeteci olabilir? Kendinden emin olmakla yakından uzaktan ilgisi yok. Telaşlı, uysal, itaatkar. Uygunsuz düşüncelerimle dalgınlaşıyorum. Başımı sallıyorum ve ilk izlenimin doğru çıkıp çıkmadığını düşünüyorum. Birkaç basma kalıp söz geveleyerek oturmasını söylüyorum. Sonra zeki bakışlarının ofisimdeki tabloları değerlendirdiğini fark ediyorum. Daha farkına bile varamadan kendimi tabloları açıklarken buluyorum. Yerel bir sanatçı, Truton. Truton'un işlerinin enfes, ince sanatkarlığında kaybolmuş hülyalı bir sesse çok güzeller. Olağanüstü yaparak yüceltmiş. Profili zarif, kalkık bir burun, yumuşak dolgun dudaklar ve sözleriyle tam olarak benim duygularımı ifade etti. Olağanı olağanüstü yaparak yüceltmiş. Keskin bir gözden bayan Steele, zeki biri. Onaylıyorum. Ve kızarık yüzüne bir kez daha yavaşça yayılarak büyülenmiş gibi onu izliyorum. Karşısına otururken düşüncelerimi dizginlemeye çalışıyorum. Büyük çantasından kırışmış kağıtlar ve dijital bir kayıt cihazı çıkarıyor. Amma da sakar. Lanet olsa şeyi iki defa Bauhaus sehpamın üzerine düşürüyor. Bunu daha önce hiç yapmadığı belli ama anlamadığım bir sebeple bunu eğlenceli buluyorum. Normal şartlarda bu kadar sakarlık sinirimi tepeme çıkarırdı. Ama şimdi gülümsememi işaret parmağımın altına saklayarak cihazı onun yerine çalıştırmamak için kendimi zor tutuyorum. Beceriksizce çabalayarak giderek daha da panikleştikçe aklımdan motor becerilerini bir binici kırbacıyla geliştirebileceğim geçiyor. Ustaca kullanıldığında en ürkeğini bile dize getirebilir. Bu başıboş düşünce koltuğumda yer değiştirmeme sebep oluyor. Başımı kaldırıp bana kaçamak bir bakış atarak dolgun dudağını ısırıyor. Siktir. Boğazın ne kadar davetkar olduğunu nasıl fark etmedim. Affedersiniz, pek alışkın değilim de buna. Belli oluyor bebek ama şu anda umurumda bile değil. Çünkü gözlerini ağzından alamıyorum. Acele etmeyin Bayan Steele. Benim de yaramaz düşüncelerimi hizaya getirmek için bir dakikaya daha ihtiyacım var. Grey, kes şunu hemen. İçten ve beklentili bir ifadeyle "Cevaplarınızı kaydetmemin bir sakıncası var mı?" diye soruyor. Kahkaha atmak istiyorum. "Kayıt cihazını ayarlamak için bu kadar uğraştıktan sonra mı soruyorsunuz?" Kocaman bir an boş bakan gözlerini kırpıştırıyor. Alışık olmadığım bir suçluluk azabına kapılıyorum. Boşluk yapmayı kes Gray. "Hayır, sakıncası yok." O bakışın sorumlusu olmak istemiyorum. "Kate, yani Bayan Kavanaugh röportaj için yapıldığını söylemiş miydi?" "Evet, okul gazetesinin mezuniyet sayısı için. Bu yılki mezuniyette diploma töreni konuşmasını ben yapacağım çünkü. Şu konuşmayı ne etmeye kabul ettiğimi bilmiyorum. Halkla ilişkilerden Sam, VCU'nun çevre bilimleri bölümünün daha çok bağış toplayabilmek için onlarla yaptığım bağışa yarışır bir reklama ihtiyacı olduğunu söylüyor. Konu medyada görünmek olduğunda Sam her yola başvurabilir." Bayan Steele sanki bunu yeni öğreniyormuş gibi bir kez daha gözlerini kırpıştırıyor ve bu durum hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. "Röportaja gelmeden önce hiç araştırma yapmamış mı bu? Bunu bilmesi gerekirdi. Bu düşünce beni rahatsız ediyor. Çok can sıkıcı, vaktimi çalan birinden bekleyeceğim bir davranış değil." "Güzel, birkaç sorum var Bay Gray." Bir saç tutamını kulağının arkasına atarak beni rahatsız düşüncelerimden uzaklaştırıyor. "Ben de öyle düşünmüştüm," diyorum soğuk bir sesle. "Hadi biraz kıvrandıralım." Mecburen kıvranıyor ve sonra duruşunu dikleştirip küçük omuzlarını geriye atıyor. İşini yapmaya niyetli. Öne eğilip kayıt cihazının düğmesine basıyor ve buruşuk notlarına bir göz atarak kaşlarını çatıyor. "Böylesine bir imparatorluk yaratmak için çok gençsiniz. Başarınızı neye borçlusunuz?" "Bundan daha iyisini yapabileceğinden eminim. Ne sıradan bir soru. Zerre kadar orijinal değil. Hayal kırıklığına uğradım. Her zamanki gibi cevabımı verip çok özel insanlarla çalıştığımı söylüyorum. Güvendiğim insanlarla, birine güvendiğim ölçüde de iyi maaş veririm falan filan. Ama Bayan Steele, işin gerçeği şu ki yaptığım işte iyiyim. Benim için işler devrilen bir kütükten atlamak gibidir. Zor durumda kötü yönetilen şirketleri alıp düzeltmek, bazılarını elde tutmak ya da gerçekten iflah olmayacak durumlardalarsa bütün varlıklarını aldıktan sonra en yüksek teklif verene satmak. Bütün mesele ikisinin arasındaki farkı bilmekte. Bunu her zaman çalıştığımız insanlara bağlı. Bir işte başarılı olmak için iyi elemanlara ihtiyacınız vardır. Ben de pek çok kişiden daha iyi insan sarrafıyım." "Belki de sadece şanslısınız," diyor alçak sesle. "Şans mı? Sinirden ürperiyorum. Şans mı? Buna nasıl cüret eder? Görüntüde sessiz ve uysal. Peki ya bu soruya ne demeli? Şimdiye kadar kimse bana şanslı olduğumu ima bile etmedi. Çok çalışmak, doğru insanları etrafıma toplamak, onları dikkatle izlemek, gerek duyarsam ne yapacaklarını önceden kestirmek ve göreve uygun değillerse işten çıkarmak. İşte yaptığım bu ve çok açık, bunu iyi yapıyorum. Bunun şansla bir ilgisi yok. Şuna bak, canı cehenneme şansın. Genel kültürümü göstermek için en sevdiğim sanayici Harvey Firestone'dan bir alıntı yapıyorum. İnsanların büyümesi ve gelişmesini sağlamak bir liderin en büyük görevidir. Kulağa bir kontrol manyağı gibi geliyorsunuz," diyor ve de son derece ciddi. Ne alt etmeye çalışıyor bu böyle? Belki de gerçekten içimi okuyabiliyordur. "Kontrol, benim göbek adım tatlım." Korkutmamayı umarak ona dik dik bakıyorum. "Ah, ben kontrolü her yerde uygularım Bayan Steele. Ve şu anda senin üzerine de uygulamak istiyorum." Yüzüne yine o hoş kızarıklar yayılıyor ve dudağını yine ısırıyor. Aklımı ağzından uzaklaştırmaya çalışarak zırvalamaya devam ediyorum. Ayrıca büyük güç en gizli hayallerinde her şeyi kontrol etmek için doğduğuna kendi inandırmakla elde edilir. Yumuşak yatıştırıcı bir sesle, "Büyük bir güce sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?" diye soruyor. Ama bir kaşı sanki kınıyormuş gibi düşünceli bir yer çizerek kalkıyor. Beni bilerek mi kışkırtmaya çalışıyor? Beni kızdıran soruları mı, tavrı mı yoksa onu çekici bulduğum gerçeği mi? Daha çok sinir oluyorum. 40 bin üzerinde insan çalıştırıyorum. Bu da bana belirli bir sorumluluk duygusu veriyor. İsterseniz güç de diyebiliriz. Eğer telekomünikasyon işiyle artık ilgilenmediğime karar verip şirketleri satarsam, bir sonraki ay 20 bin kadar insan ev kredilerini nasıl ödeyeceğini düşünmeye başlar. Cevabım karşısında ağzı açık kalıyor. İşte böyle, al bakalım ağzına bebeğim. Dengemi yeniden sağladığımı hissediyorum. Hesap vermeniz gereken bir yönetim kurulu yok mu? Şirketin sahibi benim. Bir yönetim kuruluna hesap vermek zorunda değilim. Bunu bilmiyor olması gerekirdi. Tepkimi doğru ölçerek hemen, iş dışında başka ilgi alanlarınız var mı? Diye soruyor. Kızdığımı biliyor ve anlaşılmaz bir sebeple bu hoşuma gidiyor. Çeşitli ilgi alanlarım var Bayan Stil, çok çeşitli. Onu oyun odamda çeşitli pozisyonlarda düşünüyorum. Çarmıha bağlanmış, sayvanlı karyolanın direklerine kelepçelenmiş, kırbaçlama bankına uzanmış. Ve işte yine yüzü kızarıyor, sanki bir savunma mekanizması. Ama bu kadar çok çalışıyorsanız rahatlamak için ne yapıyorsunuz? Rahatlamak mı? Bu sözler onun akıllı ağzından çıkınca tuhaf ama eğlenceli geliyor. Ayrıca benim ne zaman rahatlamaya vaktim oluyor ki? Ne yaptığım konusunda hiçbir fikri yok. Ama yine de bana o kocaman zeki gözlerle bakıyor ve kendimi sorunun cevabını düşünürken bulunca şaşırıyorum. Rahatlamak için ne yapıyorum? Yelken, uçmak, düzüşmek, onun gibi çekici kumralların sınırlarını test etmek ve onları dize getirmek. Bunları düşününce yerimde kıpırdanıyorum. Ama ona en çok sevdiğim birkaç hobiyi es geçerek düzgün bir cevap veriyorum. Üretime yatırım yapıyorsunuz. Neden özellikle bu alan? Bir şeyler inşa etmeyi seviyorum. İşleyişlerini bilmek istiyorum. Onları harekete geçirenin ne olduğunu, bir araya getirmeyi ve parçalamayı. Ayrıca gemilere bir düşkünlüğüm var. Ne diyebilirim ki? Gezegenin dört bir yanına yiyecek taşıyorlar. Sanki mantığınız ve olgularınız yerine kalbiniz konuşuyor gibi. Kalp mi? Bende mi? Ah hayır bebeğim. Kalbim çok uzun zaman önce öyle bir vahşete maruz kaldı ki tanınmayacak halde. Olabilir. Gerçi bir kalbim olmadığını söyleyenler de var. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü beni iyi tanıyorlar. Alaycı bir şekilde gülümsüyorum. Aslında beni o kadar iyi tanıyan kimse yok. Belki Elena hariç. Acaba olsa küçük bayan Stil hakkında ne düşünürdü? Kıstan bir çelişkiler yumağı. Utangaç, tuhaf, kesinlikle zeki ve korkunç derecede azdırıcı. Evet tamam, itiraf ediyorum, onu ayartıcı buluyorum. Bir sonraki soruyu ezberden soruyor. Arkadaşlarınız sizi tanımanın kolay olduğunu söylerler mi? Kendimden bahsetmekten hiç hoşlanmam. Özelimi korumak için elimden geleni yaparım. Pek fazla da röportaj vermem. Yaptıklarım ve yaşadığım hayat düşündüğünce elbette mahremiyete ihtiyacım var.
Bu röportajı neden kabul ettiniz? Ayrım sonu sayfa 19.